Ayrım 3, Sızıntı, Wikileaks'te Ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Sayfa 39. Arap dünyasına nasıl yansıdı? Belgelerin yayınlanmasının ardından yalnızca Erdoğan değil, Arap liderler de arka arkaya yalanlamada bulundular. 30 Kasım tarihli Lübnan'da yayınlanan Daily Star gazetesinin haberine göre Lübnan Başbakanı Hariri, Wikileaks'te iddia edildiğinin aksine kendilerinin İran'a saldırı gerçekleştirmesi için ABD'ye herhangi bir telkinde bulunmadıklarını söyledi. Hariri bu açıklamasına ek olarak Lübnan ile İran'ın her zaman dost olduğunu, İran'a yönelik bir askeri harekata karşı olduklarını söyledi. Belgelerin ardından gözlerin çevrildiği bir başka ülke Suudi Arabistan'dı. ABD'ye İran konusunda yılanın başı küçükken ezin dediği iddia edilen ülkeden ilginç bir çıkış 30 Kasım tarihinde geldi. Tahran'da yayınlanan The Tehran Times gazetesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği Wikileaks'in yayınladığı belgelerdeki iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi. Elçilik yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a öteden beri bu ithamların yapıldığını, bu tip ithamların İran ile Suudi Arabistan'ın arasını açmaya yönelik bir tezgah olduğunu ifade etti. Açıklamanın Suudi Arabistan hükümeti tarafından değil, Tahran Büyükelçiliğinden yapılması ise bir başka dikkat çekici ayrıntıydı. Arap liderlerin ardı ardına gelen yalanlamalarına yanıt Arap basınının önemli gazetesi El Kuds El Arabi'nin baş yazarı Abdülbari Atvan'dan geldi. Atvan'a göre Wikileaks belgelerini yalanlayan Arap liderler pek de inandırıcı değildi. Atvan açısından ülkelerini kendi halklarının rızasına dayanmadan çoğu kez onların çıkarlarına aykırı bir biçimde yöneten ve bu yüzden kendi halklarının içinde bile ancak büyük koruma orduları sayesinde dolaşabilen, oturdukları koltuklara Washington'ın isteği ve onayı ile sahip olan ve geçmişte İsrail'e dolaylı destek veren bu liderlerin İran'a karşı Amerika ile saf tuttukları apaçık bir gerçekti. Lübnan'da yayınlanan Daily Star'da Rami Gehuri ise Wikileaks'in sızdırdığı belgelerin Arap liderlerin tüm foyalarını gözler önüne serdiğini söyledi. Huri yıllardır yüzlerce milyar dolar harcayıp Amerika ve müttefiklerinin ürettiği son moda silahları satın alan Arap ülkelerinin bölgelerindeki en küçük tehdit karşısında nasıl aciz duruma düştüklerinin, nasıl hami aradıklarının, ABD'yi kendi komşularına saldırması konusunda nasıl teşvik ettiklerinin Wikileaks belgeleriyle ortaya çıktığını söyledi. Huri, İran'a karşı Arap liderlerin ABD ve İsrail ile nasıl işbirliğine girdiğinin ortaya çıktığını iddia etti. Türkiye dünyanın dilinde. Dünyada Wikileaks Türkiye belgelerinin yansımasıyla devam edelim. Türkiye ile ilgili belgelerin ayrıntılarına en çok yer veren yayın kuşkusuz Alman Der Spiegel'di. Dergi Başbakan Erdoğan'ın İsviçre hesabı iddialarından AKP'li bakanlara yönelik ağır ithamlara kadar Türkiye ile ilgili Wikileaks'te yer alan ağır ifadeleri yayınladı. İsviçre'nin en çok satan gazetesi Blick ise İsviçre hesapları ile ilgili şu ifadeleri kullandı. Türk lider için büyük aksilik, aslında o geçen yıl Erdoğan unvanı almış ve İsviçre'yi minare yasağı konusunda faşist bir devlet olarak tanımlamıştı. Şimdi ise mal varlığını İsviçre'ye emanet ettiği ortaya çıkıyor ve bundan da haberi yokmuş. Haberin devamında şu ifadeler yer aldı. Erdoğan'ın kızgın olduğu görünüyor. Kendini öne atıp mal varlığı ve İsviçre'deki hesaplarla ilgili iddiaların doğru olduğu ispatlanırsa istifa edeceğini söylüyor. Ama mal varlığının kaynağını da tam olarak açıklayamıyor. Çocuklarının nasıl olup da yüksek vergiler ödediği sorusu da hala cevap bekliyor. Euronews ise Wikileaks'te Türkiye ile ilgili iddialara geniş yer verirken Erdoğan ABD'ye kızgın başlıklı haberinde Türkiye ile ABD ilişkileri açıklanan belgelerden sonra biraz dumanlı. Başbakan Erdoğan kendisinin İsrail'e kini olan göz yumucu bir İslamist olarak tanıtılmasından rahatsız ifadelerini kullandı. İsviçre'de yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi de Erdoğan'ın İsviçre'de hesabı olduğu iddialarına ve Erdoğan'ın cevabına yer verdi. Türkiye Başbakanı ABD eski elçisinin cezalandırılmasını talep ediyor başlıklı haberde. Erdoğan'ın İsviçre'de kara parası var. Bunu ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi belirtiyor. Erdoğan kızgın dedikten sonra Erdoğan'ın servetini oğlunun düğününde takılan takılarla açıklamaya çalıştığını, Erdoğan'ın kızlarını ABD'de iş adamlarının verdiği burslarıyla okuttuğunu aktardı. Alman Devlet Televizyonu ARD, Washington'ın Anadolu'daki bu Kaiser'e yani Volkstribun ihtiyacı var başlıklı haberinde WikiLeaks'teki Erdoğan'la ilgili açıklamalar hoş değil. ABD elçiliği tarafından göz yumucu bir İslamist olarak tanımlanmış. Washington'ın Ankara'ya ihtiyacı var çünkü onların İran'la bağlantıları kuvvetli ifadelerini kullandı. Televizyon Türkiye'nin belgelere yansıyan ikircikli dış politikasını da ayrıntılı olarak irdeledi. Rusya'nın en önemli yayını Pravda'nın derdi, WikiLeaks belgelerindeki Türkiye ile ilgili ifadelerden çok Rusya ile ilgili bölümlerdi. Gazete WikiLeaks'in Rusya bir mafya devleti oldu tespitlerine, ABD'nin ortaya çıkan yazışmalarıyla birçok ülkede hükümetler kurup yıkan, ajanlık faaliyetleri yapan kirli yüzünün ortaya çıktığını söyleyerek cevap verdi. Rusya'nın resmi tavrını yansıttığını bildiğimiz Pravda'nın görüşünü CNN'de Larry King Show'a katılan Rusya Devlet Başkanı Putin tamamladı. WikiLeaks belgelerinde ülkesi hakkında yer alan iddialara karşı çıkan Putin, ABD'ye Rusya'nın iç işlerine karışmaması uyarısında bulundu. WikiLeaks'ten sızan telgraflarda Rusya'daki demokrasiyi eleştiren ABD Savunma Bakanı Robert Gates'e kendisine yöneltilecek benzer yönde bir suçlamayı kesinlikle kabul etmeyeceği aşikar olan Amerika'nın bu tip bir söylemde bulunacak son ülke olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Putin konuşmasının devamında füze kalkanı sistemine Rusya'nın dahil edilmemesini yeni bir silahlanma yarışının habercisi olarak tanımladı. Belgeleri en ağır ifadelerle yorumlayan Alman Wirtschaftswoche dergisiydi. WikiLeaks belgeleri Erdoğan'ı rezil etti başlıklı yorumunda Hans Jakob Ginzburg Erdoğan'a şöyle seslendi. Uluslararası seviyede bir kıyaslama yapılırsa siz atom bombası olmayan bir Ahmedinejad, kızları olmayan bir Berlusconi, şaraplığı olmayan bir Kurt Beck'siniz. Bundan ne sonuç çıkarıyoruz? Öncelikle Ankara'daki ABD Büyükelçiliği sizi ve partinizi sevmiyor. İkincisi ve bence daha önemlisi, ülkenizin ABD ile ilişkilerinin artık ağır bir sıkıntı içine girdiğidir. Üçüncü olarak da ABD diplomatlarınca ülkenizin karanlık bir İslamcı ülke olma yolunda olduğunun kabul edilmiş olmasıdır. Ginzburg yorumunun devamında Erdoğan'ın gerçekten de belgelerde yazdığı gibi beceriksiz bir bürokrat grubu ile çalıştığını söyledikten sonra eleştirilerin ABD'den gelmesini Erdoğan'a hitaben şöyle açıkladı. Bu konuları size aktarmak Ankara'daki diplomatların görevi olmalıydı. Onlar siyasi rakiplerinizle viski içip sizi çekiştireceğine, size ve size gelmesi gereken her şeyi bloke eden danışmanlarınıza bu durumları iyice anlatmalıydı. Asıl skandal belki de bunun böyle olmamasıdır. WikiLeaks'in açıkladığı bir ABD kriptosuna göre siz kaynağı belirsiz paralarla kızlarınızı ABD'de okutmuşsunuz. Aslında bu bile bir sinyal olarak görülmelidir. Çünkü bu durum eğitimin ve ABD kültürünün önemini gördüğünüzün bir göstergesidir. Avusturya'da yayınlanan Der Standard gazetesi ise belgelerde Davutoğlu'na atfedilen Viyana'ya yeniden dönüş sözleri üzerinden daha çok Türkiye'nin yeni Osmanlıcı politikalarını eleştirdi. Erdoğan'ın yalnızca İslamcı gazeteleri okuduğu, çevresindeki çoğu yetersiz danışmanlarının yeni Osmanlıcı görüşlerinin etkisinde kaldığını söyleyen gazete, Erdoğan'ın büyükelçilere dava açma hazırlığını Erdoğan geveze diplomatların işini bitirmek istiyor başlığıyla duyurdu. Özür diplomasisi. Dünya belgeleri tartışırken WikiLeaks Türkiye'nin gündemine bir başka diplomatik kriz konusuyla geldi. Belgelerin yayınlanmasının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın kendilerinden özür dilediğini açıkladı. Davutoğlu'nun açıklamasının ardından radikal yazarı Murat Yetkin, dışişleri kaynaklarına özür meselesini sormuş, onlardan şu yanıtı almıştı. Clinton ABD belgelerinin yasa dışı yollardan açığa çıkmış olmasından dolayı profoundly sorry yani derinden üzüntü duyduğunu söyledi. Belgelerin Türkiye'de yarattığı tepki içinde regret ifadesini kullandı. Yetkinin kaynakları Clinton'ın özür dilemediğini, yalnızca üzüntüsünü bildirdiğini söylüyordu. Davutoğlu özür dilendiği konusunda ısrarını sürdürdü. Davutoğlu, açıkça özür dilendi bizden. Birileri karşımıza çıkar aksini söylerse alnını karışlarım dedi. Davutoğlu'nun ABD gezisine katılan Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya aynı konuyu Ömer Çelik'e sorduğunda Clinton özür diledi cevabını aldı. Bu tartışmaya son noktayı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley koydu. 3 Aralık 2010 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Crowley, gazetecilerin Davutoğlu'ndan özür mü dilendiği yoksa üzüntülerinden mi söz edildiği sorusuna, Bakan Davutoğlu ile pazartesi günü birebir görüşmesinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdali'ye ve Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e yaptığı gibi üzüntüsünü ifade etti, cevabını verdi. Crowley net olarak özür dilenmediğini söyledi. Anlaşılan Davutoğlu özür gibi bir üzüntü ifadesi duymuştu. Aslında tüm bu tartışmanın Türk medyasının bir bölümünü komik duruma düşürdüğünü söyleyebiliriz. Hükümete yakın medya WikiLeaks belgelerinin sızdığı ilk gün belgelerde Türkiye aleyhine hiçbir şey olmadığı tezini işledi. Hatta Erdoğan'ın yakınındaki bir ismin ağzından övüldüğü bir belge ön plana çıkarıldı. Ancak ertesi gün aynı medya belgelerdeki iddialar için Clinton'ın özür dilediğini müjdeliyordu. Eğer belgelerde Türkiye hükümeti aleyhine bir ifade yoksa Clinton neden özür dilemiş olabilirdi? Nihayetinde özür de gerçek çıkmadı. Taraf devrede. Türkiye'de WikiLeaks belgeleri medyanın tutumu nedeniyle halka ulaşamadı. Başbakan Erdoğan iddiaları haber yapan medyayı azarlarken hükümete yakın medyanın belgeleri görmezden gelen tavrı tüm medyaya hakim olmaya başladı. Ülke adına çok önemli sayılabilecek yazışmalar görmezden gelindi. Arap topraklarında çalkantılara yol açan belgeler Türkiye'de derin suskunluğa çarptı. 2011 seçimlerine giderken ise WikiLeaks belgelerinin yaratabileceği olası istikrarsızlık da Taraf gazetesi sayesinde önlendi. WikiLeaks'ten Türkiye ile ilgili belgeleri yayınlama izni alan gazete, 17 Mart 2011 tarihinden itibaren Türkiye konulu belgelere yer vermeye başladı. Tarafın yayınladığı belgelerin gazetenin kendi özel gündemi sebebiyle Türk ordusu ya da muhalefet partileri aleyhine olanlardan seçilmesi dikkat çekiciydi. Aslında Taraf'ın tavrı büyük bir sürpriz değildi. WikiLeaks bombası patlamadan bir ay önce 5 büyük gazete ile anlaşmıştı. Amerika'da New York Times, Fransa'da Le Monde, İngiltere'de The Guardian, İspanya'da El País, Almanya'da Der Spiegel, WikiLeaks ile anlaşarak gazetelerinde belgeleri yayınlıyordu. Bu yayında tedbirlerin olduğu biliniyor. Örneğin New York Times yayınlayacağı belgeler konusunda hükümetle irtibat kurarken diğer büyük gazeteler kendi süzgeçlerinden geçiriyorlardı. New York Times bir yandan belgelere yer verirken öte yandan ABD hükümetinin elini rahatlatacak şekilde Julian Assange'ı hedef yapan haberler yaptı. Savaş belgelerinde işkenceye varan iddiaları ölçülü bir şekilde okuyucuya sundu. Taraf gibi Erdoğan'dan daha çok Erdoğancı bir gazetenin farklı davranması beklenemezdi. Gazetenin WikiLeaks Türkiye belgelerinin yayın imkanını elde etmesi, belgelerin yaratacağı bir yol kazasından hükümeti uzak tuttu. Gazete yalnızca hükümeti WikiLeaks'ten korumakla kalmadı. Belgelerin arasından özellikle TSK'yı ve muhalefet partilerini eleştirenleri ön plana çıkardı. Pek çok belgeyi kendi siyasal çizgisine uygun şekilde sundu. Öyle ki bazı belgelerin içeriğiyle tarafın anlatımı arasındaki fark şaşırtıcı derecede büyüktü. WikiLeaks belgelerinin yayınlandığı günden sonra bir yangın gibi söndürüldüğünü söylememiz yanlış olmaz. Kuşkusuz itfaiyecilerin yine bir yangın tehdidi olan gazetecilerden seçildiği bir yangındı bu. Kimi korku, kimi hükümete destek, kimi ise meraksızlık sebebiyle WikiLeaks belgeleriyle ilgilenmedi. Belgeler bu nedenle çok fazla tartışılmadı. Tartışılmaya başlandığı zaman ise hükümet yanları tarafından komplo, yalan, iftira sözleriyle geçiştirildi. Muhalefet ise tartışmak istediğinde karşısında bir muhatap bulamadı. İki farklı WikiLeaks algısı. Yaptığımız iki farklı habere dayanarak bu iki farklı bakışı anlatalım. Belgeler yayınlandıktan birkaç gün sonra 3 Aralık 2010 tarihinde Ataköy Yunus Emre Camii imamı Bahattin Uludağ'ın cuma vaazının konusu WikiLeaks belgeleriydi. Uludağ isim vermeden medyada çıkan haberleri eleştirdi. ardından Hucurat suresinin 6. ayetini hatırlattı. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Sanırız burada fasık Julian Assange'dı. WikiLeaks günah yuvasıydı. Aynı saatlerde ise Ergenekon davasında konu WikiLeaks belgeleriydi. Davanın sanığı İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, WikiLeaks belgelerinde yer alan başbakanın İsviçre hesapları iddiasının doğru olduğunu söyledi. Ardından buna kanıt olarak şu ifadeleri kullandı. Birinci kanıt, telefon görüşmesi. Telefon görüşmesi BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan ile İngiltere'deki iş adamı Remzi Gür arasındadır. İki kez 20-25 gönder diyor. Bu para İngiltere'den Amerika'ya nasıl yollanacak? Bankayla yollanacak. Niçin kendi banka hesabından göndermiyor da İngiltere'deki Remzi Gür ile gönderiyor? Burs değil, kendi parası. Burada bir yardım talebi yok. Muhasebe müdürüne gönder diyor. Tayyip Erdoğan'ın kişisel ödemelerini Remzi Gür yapıyor. Erdoğan'ın banka hesaplarının adresi Remzi Gür'dür. İşte bu Erdoğan'ın hesaplarının yurt dışında olduğunu kanıtlıyor. Hesapların bekçiliği ise mahkemeye düşüyor. İkinci kanıt, kriptonun satır arası. Kriptolarda Edelman kendi devletini bilgilendiriyor. Senin eş başkanının 8 tane gizli hesabı var diyor. Aynı paragrafta 8 hesapla birlikte Remzi Gür'den de söz ediliyor. Çocuklarını okuttuğu bilgisi sakat diyor. Gizli kasa olmasının ikinci kanıtı budur. Remzi Gür Hilali Ahmer mi? Çocuğuna 2 milyon dolara 100 metre gemi alıyor. Çocukları okutmak idare amirliği demektir. Üçüncü kanıt, gizli kasadan rüşvet dağıtmak. Remzi Gür 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında milletvekillerine rüşvet dağıtmaktan 10 ay hüküm giydi. Remzi Gür iş adamıdır. Gül Cumhurbaşkanı seçilsin diye rüşvet dağıtıyor. Rüşvet amiri, rüşvetin verilmesi de onun kasa olduğunu gösteriyor. Dördüncü kanıt, gasp edilen köşk kasaya. Halis toprağın 140 milyon liralık bir aslanlı köşkü var. Tam 117 milyon lira eksik bedelle 23 milyon liraya Remzi Gür'e satılıyor. Devlet gizli kasanın cebine 117 milyon lira koyuyor. Yasa dışı hesap böyle olur işte. 117 milyonu çıktı, alır götürür gizli kasaya koyarsın. O kasadan çocuk da okutulur, rüşvetle dağıtılır. Beşinci kanıt, bir sterline kiralanan arazi. İngiltere'de Yunus Emre Kültür Merkezi açıldı. Abdullah Gül burayı ziyaret etti ve hizmetinden dolayı Remzi Gür'ü övdü. Arazinin Gür'e ait olduğu söylendi. Tapu kayıtlarına baktık, böyle bir şey yok. Örtülü ödenekten para aktarmışlar ve bir sterline Remzi Gür'e kiralamışlar. Bir kanıt da bu. Altıncı kanıt, sırdaş hesabı Edelman'da. 5 sene boyunca bu bilgiyi ne bir yazıda ne de bir beyanda kullanmadım. Çünkü kanıtlayamamıştık. Ancak Edelman'ın kriptosu doğruladı. Belgede Edelman buz gibi bir ses tonuyla dosyayı muhatabının önüne sürdü. 5 hesapta 7 milyar dolar olduğu yazıyordu ifadeleri yer alıyor. Olay artık ispatlanmıştır. Çünkü bizzat Edelman'ın bu sırdaş hesap bilgisini 30 Aralık 2005'te bir kriptoyla ABD Dışişleri Bakanlığı'na da ulaştırdığı ortaya çıkmıştır. Açıklanmayan konu bu hesapların hangi tehdit ve şantajlarda kullanıldığıydı. Arşivdeki Atatürk. Tüm bunların ötesinde medyada ilgi uyandıran bir başka olay ilk kez Oda TV'de yayınlandı. Oda TV okuru Özgür İnal'ın dikkatini WikiLeaks sitesinde ilginç bir detay çekti. Bunu bizimle paylaşınca Oda TV'de haberleştirdik. WikiLeaks sitesi bilgisayar masaüstleri için afişler hazırlamıştı. Bunlardan birinde WikiLeaks logosu bir arşiv odasını basıyordu. Açılan kapıdan ışık odanın içine vurmuştu. Odadaki raflarda klasörlerin yanında kalpaklı bir Atatürk fotoğrafı vardı. Kuşkusuz Atatürk'ün fotoğrafı Türkiye'yi simgeleyen bir semboldü. Afişte ise "It's time to open the archives." Arşivleri açmanın zamanı yazıyordu. Oda TV'de sunduğumuz bu detay belki de belgelere ilişkin en çok konuşulan olaydı. Tekrar ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley'in açıklamasına dönelim. Büyükelçiler casus mu? WikiLeaks belgelerinin yayınlanmasının ardından Crowley'e sorulan bir soruda ABD yönetiminin olay yaratan yazışmaların arkasında durup durmadığıydı. Dışişleri sözcüsü bu soruya büyükelçilerimizin ve konsoloslarımızın yaptığı mükemmel işi inkar etmiyoruz cevabını vermişti. Sorunun bir mantığı vardı kuşkusuz. Zira ABD elçileri ülkeler hakkında topladıkları bilgileri kendi ülkelerinin Dışişleri Bakanlığı'na iletmekle kalmıyordu. WikiLeaks belgelerinden birinde görüldüğü üzere elçilere yabancı liderlerin veya yetkililerin DNA'ları, biyometrik verileri gibi hassas şahsi bilgileri toplamaları yönünde direktif veriliyordu. Üstelik belgede talep eden kaynak Dışişleri Bakanlığı dışından gelen bir talep olarak yer alıyordu. Bu ifade akıllara CIA'yı getirdi. ABD'li diplomatlar fiilen casusluk faaliyeti mi yapıyordu? Basının önüne çıkan ABD Dışişleri Sözcüsü Crowley, söz konusu talebi doğruladı. Ancak Crowley'e göre bu diplomatların casus olduğu anlamına gelmiyordu. Gazeteci mi, terörist mi? Belgeler yayınlandıktan sonra hem WikiLeaks'in ne olduğu hem de Julian Assange'ı nasıl tanımlamak gerektiği çok tartışıldı. WikiLeaks hakkındaki çeşitli teorilerden söz ettik. Assange hakkında da tıpkı WikiLeaks'in tanımında olduğu gibi bir fikir birliği yoktu. Assange bir casus muydu yoksa gazeteci mi? O kendisini alışılagelmiş gazetecilik kalıplarıyla tanımlamadı. Öncü bir gazetecilik yaptığını söylüyordu. ABC televizyonuna verdiği demeçte Bahreyn'den Brezilya'ya kadar yalan, yolsuzluk ve cinayetlerle dolu yönetimi açığa vurduğunu savundu. Assange'ın söylediği, bu açığa vuran öncü gazetecilik şeklen de farklıydı. The Australian'da yayınlanan makalesinde Assange bu yöntemi şöyle tanımlıyordu. Gerçeği ortaya çıkartmanın yeni yolu internet teknolojilerini kullanmaktan geçiyor. Elimizdeki bilgileri halka ulaştırmak için medyayı kullanıyoruz. İnternet de okura bir tıklamayla bilginin kaynağına ulaşma imkanı veriyor. Böylece haber doğru mu, gazeteci elindeki verileri doğru yansıtabilmiş mi sorularına okurun kendisi karar verebiliyor. Assange yine de kendi gazeteciliğinin araştırmacı gazeteciliğin bir adım gerisinde olduğunu kabul ediyordu. Assange'a göre araştırmacı gazeteci onun yaptığından daha fazlasını yapabilir. Yayınlanan belgeleri bir politik çerçeveye oturtabilir, bilgiyi teoriyle buluşturabilir. Böylece olgular gelişi güzellikten kurtularak halkın aydınlanmasına hizmet eder. Assange her ne kadar yaptığını öncü bir gazetecilik olarak tanımlasa da hukuksal durum gerçekte daha karmaşıktı. WikiLeaks'e bilgi sızdırdığı suçlamasıyla yargılanan Oscar Bradley Manning casusluk suçlamasıyla yargılanıyordu. ABD Assange'a aynı suçlamayı yapabilir miydi? Onu casusluk suçlamasıyla tutuklayabilir miydi? Yoksa yalnızca sızdırılan belgeleri yayınlayan bir gazeteci olarak mı görecekti? Amerikan Devlet Bakanlığı'nın genel uygulaması, sızıntı belgeleri yayınlayan gazetecileri değil, sızdıran kamu görevlilerini yargılama yönündeydi. ABD tarihinde bu tür bir vakayla iki kez karşılaşılmıştı. Richard Nixon'ın başkanlığı döneminde eski Pentagon çalışanı Daniel Ellsberg, Pentagon belgelerini basına sızdırmıştı. Ellsberg bu nedenle hem casusluk hem de hırsızlık ve belgelerin izinsiz elde edilmesiyle suçlanmıştı. Ancak hakim Pentagon'un ortaya çıkan pek çok yasa dışı uygulamalarını gerekçe göstererek suçlamayı düşürdü. Yüksek Mahkeme Richard Nixon'ın belgelerin gazetelerde yayınının durdurulması talebini geri çevirdi. Mahkemenin tavrı sızdıran ya da yayınlayandan çok rutin dışına çıkan kamu görevlilerine verilmiş bir ders gibiydi. Akıllara gelen ikinci vaka Başkan Reagan dönemindeydi. Sivil bir donanma istihbarat analizcisi olan Samuel Loring Morrison, Karadeniz'de inşa halindeki bir Rus uçak gemisinin uydu fotoğraflarını İngiliz Jones Defense Weekly'ye sızdırmıştı. Bu sebeple hakkında dava açılan Morrison, casusluk ve hükümet malının çalınması suçundan mahkum oldu. Morrison'ın Jones Defense dergisinin kardeş yayınında yarı zamanlı çalışması, yaptığının gazetecilik faaliyeti olarak kabul edilmesine yetmedi. Bu iki örnekten hareketle Assange'ın ABD'ye gitmesi durumunda nasıl bir muameleyle karşılanacağı belirsizdi. New York Senatörü Peter King, Assange'ın casusluk suçundan yargılanması ve WikiLeaks'in terörist bir organizasyon olarak tanımlanması için teklif verdi. Daha önce casusluk suçlamasına uğrayan sanıkların avukatlığını yapan Plato Kacheres ise Assange'in gazetecilik faaliyetini güvence altına alan ABD anayasasının birinci maddesine dayanarak kendini savunabileceğini söyledi. Savcılar da birbirinden farklı düşünüyordu. Washington savcısı Stan Broad'e göre merkez medya nasıl anayasanın birinci maddesine dayanarak yayın yapıyorsa WikiLeaks gibi diğer yayıncılar da bundan faydalanabilirdi. Ancak başsavcı Eric Holder öyle düşünmüyordu. Merkez medyanın hükümete danışarak belgeleri yayınladığını hatırlatan Holder, WikiLeaks'in bunu yapmadığını, ülkenin ulusal güvenliğini, istihbarat kaynak ve yöntemlerini tehlikeye attığını söyledi. Sonuçta Julian Assange'ın ABD'de casus mu gazeteci mi sayılacağının, yargı önüne çıkıp çıkmayacağının cevabını öğrenebilmek için Assange'ın bir şekilde ABD'ye kendi isteğiyle gitmesi ya da zorla götürülmesi gerekiyordu. CIA bir operasyon yapıp onu kaçırmadığı sürece Assange ABD'ye gitmeyecekti. ABD ile suçluların iadesi anlaşması imzalayan bir ülkede yakalansa dahi ABD'de casusluk suçunun cezası idam olduğu için ülkeler onu iade etmekten kaçınacaktı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 52.